Ramazan'da sağlıklı beslenme. Hazırlayan ve sunan Esra Köse Karaca.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Ramazan'da beslenme programımıza hoş geldiniz. Ben diyetisyen Esra Karaca.
Ben stajyer diyetisyen Rümeysa Arslan.
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarız. Ramazan'ın 22. günündeyiz. Neredeyse sona yaklaşıyoruz. Güzel bir bayram bizi bekliyor. Umarım hepimiz için güzel olur. Oruçla birlikte gün geçtikçe bazı bireylerde şikayetlerin arttığını görüyoruz. Bunların sebebi de aslında bazı bireylerin oruç tutmada çok inatçı olması. Özellikle diyabet gibi, özellikle tansiyon gibi ya da çeşitli kronik hastalığı olan bireylerde. Normalde tabii ki de sağlıklı bireyler için çok fazla zorluk yaşanmıyor Ramazan'da. Hele de 22. güne gelmişiz, artık vücut alışmış durumda. Ama böyle özel durumu olan bireyler maalesef gün geçtikçe vücudun alışması yerine daha çok komplikasyonlar gelişiyor. Daha fazla rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bu yüzden de rahatsızlıklarını bildirmeye başlıyorlar. Bu yüzden hem dünyada hem de ülkemizde en büyük rahatsızlıklardan birisi olan diyabet hakkında konuşacağız. Nedir bu diyabet? Diyabetten korunmak için neler yapalım? Ve nasıl beslenelim? Bunun yanı sıra diyabet hastası olduğumuzu nasıl anlayacağız? Yani belirtilerimiz neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkasından da son günlerin en çok tartışılan, en çok konuşulan konularından biri olan nişasta bazlı şekerlere söz vereceğiz. Peki Rümeysa'cığım, nedir bu diyabet?
Diyabet, pankreastan salgılanan insülin hormonunun az salgılanması veya hiç salgılanmaması durumunda kanımızda glikoz yüksekliğine bağlı oluşuyor. Diyabet hastalığı.
Halk arasında
şeker hastalığı olarak da biliniyor.
Evet, diyabet dediğimizde birazcık bazen anlamıyoruz. Aslında terim olarak anlamıyor da değiliz artık. Bayağı da aşina, oturmuş bir
evet.
Terim diyabet. Peki bu diyabet kaç şekilde gözlenebiliyor?
İki şekilde oluyor. Doğuştan insülin eksikliği varsa bireyde buna tip 1 diyabet olarak isimlendiriyoruz. Eğer bireyde sonradan gelişmişse, ileriki yaşlarda ortaya çıkıyorsa bu da tip 2 diyabet olarak adlandırılıyor. Dünyada en yaygın olan diyabet türü tip 2 diyabet. Bir de gestasyonel diyabet var. Gestasyonel diyabet de hamilelik döneminde ortaya çıkıyor.
Ve doğumla birlikte sona eriyor.
Evet.
Bazı bireylerde devam ediyor ama genel itibariyle doğumla birlikte sona eren bir diyabet şekli. Peki ben de diyabet var mı? Yani ben şeker hastası mıyım, değil miyim? Bunu herhangi bir doktora gitmeden ya da bir diyetisyene danışmadan kendi kendimize anlayabilme ya da tahmin edebilme yolu var mı?
Mesela çok son zamanlarda diyeyim, bol bol idrara çıkma oluyorsa, sık sık idrara gidiyorsak, sık sık yorgunluk, halsizlik hissediyorsak veya bulanık görüyorsak, gözümüz yani birden kararıyorsa, şekerim düştü diyorlar ya böyle bir
evet.
Durumda. O çok sık oluyorsa, ayaklarda, ellerde karıncalanma, uyuşma gibi şeyler oluyorsa veya ağızda kuruluk, ciddi kaşıntı veya yaralar daha, yani normalden daha geç iyileşiyorsa temel belirtileri arasında. Eğer bunlar, yani bunların birden fazlasını görüyorsanız kendinizde bir an önce doktora gidip kan tahlili yaptırmanızı öneriyoruz.
Yani son zamanlarımıza dikkat etmekte fayda var.
Evet, özellikle Ramazan'da.
Evet, Ramazan'da zaten hani diyabet hastaları kendilerini tanıyorlar artık. Bu şeye alışkınlar. Ama bende yok dememek lazım. Her an karşımıza çıkabilir. Özellikle de tip 2 diyabet dedin. Hem çok yaygın hem de özellikle 40 yaş üzerinde görülüyor. Dolayısıyla da olup olmayacağını anlayabileceğimiz en iyi dönemlerden birisi oruç dönemi. Bunun dışında söylediklerine ek olarak eğer kilomuz çok fazlaysa şeker hastası olma riskimiz artıyor. Yine fazla yağ birikimi vücutta çok etkiliyor. Ya da bizim genetik yapımızda varsa, genetik her şeyin başlangıcı zaten. Yine diyabet olduk ya da diyabet olabiliriz diye düşünebiliriz. Anne de baba da birinci dereceden akrabalarımız da varsa yine aynı şekilde. Ya da çok kilolu doğduysak, doğum kilomuz da çok önemli diyabet olup olmama açısından. Bunun dışında hareketsiz bir yaşam tarzı ve stres. Yani bunlar yok diyemiyoruz. Stres hayatımızın her aşamasında var artık. Özellikle de büyük şehirde yaşıyorsak stressiz bir gün geçmiyor. Ve hareketsiz yaşam. Özellikle masa başı çalışanlarda ve ev hanımlarında görülüyor. Ve diyabetin de şöyle istatistiklere baktığımızda en fazla görüldüğü kesim masa başı çalışanlar ve ev hanımları maalesef. Bunlar da tabii diyabet olup olmadığımızı ya da olabilir miyim şüphesinin duymamızı sağlayan belirtiler. Peki Rümeysa'cığım, diyabet var gibi düşünüyoruz. Yani biz de bazı belirtilerini hissediyoruz. Bunun tanısı nasıl konuluyor? Yani doktora gittik. Yani ne şekilde kesin sende diyabet var, yani sen şeker hastasısın denebiliyor.
Gittiğimiz zaman iki şekilde tanısı konulabiliyor. Bir açlık kan şekeri ölçümü yapılıyor ki genellikle zaten bu uygulanıyor. Bir de şeker yükleme testi olarak da bilinen OGTT yani oral glikoz tolerans testi uygulanıyor. Sağlıklı bireylerde açlık kan şekeri düzeyi ortalama 70 ila 100 miligram. Yani desilitrede 70 ila 100 miligram. Açlık kan şekerinin 126'nın üstünde olması yani 126'nın üstünde çıkması bu bize bireyde kan şekeri bulunduğunun bir göstergesi. Tanının koyulmasında önemli bir etken.
Peki bu hemoglobin A1c dediğimiz bir test var. Genelde hemoglobin A1c'ye her zaman bakılmaz. Ama şüphelenilen bireylerde muhakkak istiyoruz biz de yaptırılmasını. Bunun değerleri ne için önemli?
Bu 3 aylık daha uzun bir süre açlık kan şekerinin göstergesi aslında hemoglobin A1c. Bunun da değeri yaklaşık 6,5-7'den yüksek olduğu zaman bu da bize yani bireyin kan şekerinin yüksek olduğunu, diyabet olabileceği tanısını koymamıza yardımcı oluyor.
Evet, dediğin gibi eğer 6,5'un üzerindeyse hemoglobin A1c şeker hastasısın diyebiliriz. Ama riskli süreç aslında 5 diyelim.
Evet.
4,5-5. 4,5-5'in üzerindeyse de yine yakın zamanda eğer beslenme alışkanlıklarını düzeltmezsen 1-2 sene içerisinde şeker hastası olacaksın
Değil
demek
mi?
istiyoruz aslında bu testin göstergelerine göre. Bu durumda biz şeker hastası olduğumuza karar verdik. Ya da karar verdik demeyelim de karar verildi diyelim. Ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Bir diyetisyene muhakkak
Muhakkak,
danışacağız.
evet.
Kafamıza göre diyet yapmayacağız. Bu, öncelikle bu.
Zaten hani demiştik halsizlik, yorgunluk, göz kararması olabiliyor. Bu da kan şekerinin düşmesi demiştik. Fakat yani baktığımız zaman genelde hareketsiz bireylerde dedik. Bu yüzden egzersizin arttırılması, yapmıyorsak egzersiz yapmaya başlamamız ve daha sağlıklı bir şekilde beslenmemiz, kendimizi kesinlikle aç bırakmamamız gerekiyor. Ara öğünlerimize muhakkak önem vermemiz gerekiyor. Bu da yaklaşık günde 6 öğün beslenmek oluyor. Dolayısıyla sağlıklı beslendiğimiz zaman kan şekerimiz düzene giriyor. Düzensizlik olmadığı için de söylediğimiz şikayetler, hissettiğimiz şikayetleri hissetmemeye başlayabiliyoruz.
Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Eğer diyabet tanısıyla karşılaşıyorsak öncelikle yani muhakkak bir diyetisyenden yardım almamız gerekiyor. Beslenme düzeninin yapılması için, ayarlanması için ve yaşam şekline bireyin adapte edilebilmesi için. Bunun yanı sıra bu diyetler hazırlanana kadar ya da bir diyetisyenle görüşene kadar da biz beslenmemizi bir düzene sokmaya başlamamız gerekiyor. Söylediğin gibi 6 öğün muhakkak 3 ara 3 ana olacak şekilde besin tüketmemiz şart. Bunun dışında yine egzersizi hayatımızda arttıracağız ama aç karnına kesinlikle egzersiz yapmayacağız. Çünkü zaten açız, zaten şeker problemimiz var. Tamamen şekeri düşürüp bu defa da şekerin düşmesiyle birlikte hipoglisemiye girmememiz gerekiyor. Bunun dışında özellikle alkollü içeceklerden uzak duracağız. Yani bu da diyabetin en önemli aşamalarından bir tanesi. Yine kafamıza göre işte bir arkadaşım da benim zaten şeker hastasıydı. Ben onun diyetini alıp yapayım şeklinde bir düşünceye girmeyeceğiz. Çünkü her zaman söylüyoruz, sağlıklı beslenme önerilerinde de, zayıflama diyetlerinde de ya da çeşitli hastalıklarla ilgili olan diyetlerde de diyet kişiye özgüdür. Kişinin genetik özellikleri, sağlık durumu ya da yaş, kilo, boy gibi fiziksel özellikleri diyetin oluşturulmasında çok önemli bir aşama. Bu yüzden de arkadaşımın yaptığını, eşimin yaptığını ya da annemin babamın yaptığı diyeti ben yapayım gibi bir düşünceye girersek eğer, onlara iyi gelen bir beslenme düzeni sizin daha fazla hasta olmanıza ya da rahatsızlanmanıza neden olabilir. Bunu düşünerek, diyetin de kişiye özgü olduğunu bilerek, diyetimizin ayarlanması için ve beslenme düzenimizin sağlıklı bir yaşam tarzına dönüştürülebilmesi için muhakkak bir uzmandan yardım alacağız. Tabii burada küçük bir dipnot, diyetisyen olmadığı halde diyetisyencilik oynayanlardan da uzak duracağız. Mümkün olduğunca gerçekten diyetisyen olan bireylerden yardım alırsak, bu işin okulunu okumuş, eğitimini almış bireylere danışırsak sağlığımızın korunması açısından çok daha faydalı olacaktır. Peki biz bunları söylerken işte beslenme düzenimiz oluşturulsun, yaşam tarzına dönüştürülsün diyoruz. Ama diyabet bildiğimiz gibi kronik bir hastalık. Yani ömür boyu bizimle gidecek bir hastalık. 3 gün, 5 gün ya da 3-5 ay gibi bir süreçte tedavimiz olmayacak. Yani o kesin. En çok zaten bireyleri korkutan şey de eyvah, ömür boyu ben artık hiçbir şey yiyemeyeceğim korkusu. Hiçbir şey yiyemeyecek miyiz?
Elbette ki yiyeceğiz ama dediğimiz gibi belli bir düzen içinde. Ama tatlılardan uzak durursak oldukça iyi olur çünkü zaten şeker hastasıyız. Zaten kanımızda belli bir miktarda şeker yüksek ve insülin hormonumuz olmadığı için hücrelerimiz glikozu alamıyor, kullanamıyor şekeri. Bu yüzden kanımızda şeker yüksekken bir de ekstradan şeker yüklemesi yapmak bizi hiperglisemiye sokar ve bu da oldukça vücudumuz açısından, kalp sağlığı açısından da oldukça riskli bir durum.
Hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Çok ciddi
Aynen.
boyutları var. Ama şöyle hani hiç mi tatlı yemeyeceğiz? Bundan büyük ihtimalle vazgeçemeyeceğiz. Yani muhtemelen aynı hastalık bende de olsa bir diyetisyen olarak ben de hiç mi tatlı yemeyeceğim yani diye düşünürüm. Hele de seviyorsak. Bu anlamda hani belki şöyle bir şey olabilir sana ek olarak. Belki burada tatlandırıcılar devreye gelebilir. Ya da aç karnınayken değil de yemeklerin ardından ya da yanında yine bir protein kaynağıyla birlikte ufak bir tatlı yiyebiliriz ama çok küçük miktarlarda, tadımlık diyebileceğimiz miktarlarda. Büyük bir porsiyon değil tabii ki. Ve mümkün mertebe işte yaz aylarında çok küçük bir top belki dondurmayı ya da daha hafif bir sütlü tatlıyı tercih edebiliriz. En azından o proteinle onu destekleyebiliriz yani. Tüketmezsek tabii çok daha iyi olur.
Evet hocam, dediğiniz gibi yani hiçbir zaman bir şeker kaynağını proteinsiz tüketmememiz gerekiyor. Mesela meyveler. Yani karbonhidrat içeriği oldukça yüksek meyvelerin. Ve meyveleri tek başına yediğimiz zaman, yani yenildiği zaman bireylerde kan şekeri kolaylıkla yükselebiliyor. O yüzden eğer bir protein kaynağı ile yersek kan şekerimizi daha yavaş yükseltiyor. Dolayısıyla bu da bireyi tehlikeye sokmuyor. Dediğimiz gibi bir de ara öğünlere oldukça önem vermeliyiz. Yani meyve sebze tüketimi oldukça önemli. Öğünlerimizde, ana öğünlerimizde salata tüketimine de önem vermeliyiz. Hem posa kaynağı, posa da kan şekerinin düzenlenmesi açısından oldukça önemli role sahip. Ekmek olarak eğer beyaz ekmek tüketiyorsak, beyaz ekmek kan şekerini yükseltmesi açısından oldukça önemli bir besin. Kan şekerini birden yükseltiyor. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ürünler, aynı zamanda makarnada da tam tahıllı makarnalar tüketirsek bu da kan şekerimizin düzenlenmesi açısından oldukça önemli.
Burada şöyle bir şey var. Biz halk olarak çok fazla tam tahıl ürünlerini sevmiyoruz. Yani zaten kepeği çok tercih etmiyoruz. Kepekli ürünleri çok istemiyoruz hayatımızda ama tam buğday, tam tahıl, çavdar ekmeği gibi ya da bunların unundan yapılan ürünlerin olması gerektiğini her zaman söylüyoruz. Zaten sağlıklı beslenme önerilerinde de bulunduruyoruz. Ama halk olarak çok sevmiyoruz. Çok damak tadımız beyaz ekmeğe alışkın. Bunu da nasıl aşabiliriz? Ben danışanlarıma şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. En azından her zaman yapamasanız, yiyemeseniz de bir gün tam tahıl, bir gün beyaz ekmek yiyin. Yani hani hep diyoruz ya, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının oluşturulması da belli bir süreç alıyor. Yani bugün kestim artık, hiçbir şey yemeyeceksin, yiyemezsin diye bir şey yok. Yani biz diyebiliriz sizlere ama eminiz ki uygulamayacaksınız.
Evet.
Yani bunu kendimiz bile tam anlamıyla uygulayamıyoruz. Yani alışkanlıkları değiştirmek kolay değil çünkü. Ama en azından yavaş yavaş bir yerden başlamak gerekiyor. İlla bunun için diyabet olmamıza da gerek yok. Diyabet hastası olup olmamamız çok da önemli değil. Hayatımızın her aşamasında diyabet olur, başka bir hastalık olur, herhangi bir kronik hastalığa yakalanabiliriz. Dolayısıyla da biz daha şimdiden sağlıklıyken sağlıklı beslenme alışkanlıklarını hayatımıza dahil edersek ve bu alışkanlıklar çerçevesinde hayatımızı şekillendirirsek zaten birçok hastalıktan başında korunacağız. Yani korunmak tedaviden daha kolay aslında. Yani bunları başarabilirsek bizim için çok çok daha iyi olacaktır. Bu yüzden hani söylediğin gibi tam buğday ekmeği evet çok önemli. Ama hiç yapamıyorsanız bir gün ondan bir gün diğerinden tüketin ki yavaş yavaş alışın. Belli bir süre sonra zaten lezzet olarak diğerini hayatınızdan tamamen çıkarttığınızı göreceksiniz. Yani bunlar bu şekilde oluyor maalesef. Bir anda yapın desek de yapamayacaksınız. Ya da tatlı. Aynı şekilde. Yani tatlıyı çok seven bir insan şeker hastası olduğunu öğrendiğinde bir anda hayatından çıkaramayacak muhakkak. Ama en azından şerbetli tatlıları çıkartın. Önce sütlü tatlılara, daha sonra ya da bu tatlıları tatlandırıcılarla yapmayı deneyin. Yani bu şekilde hani hayatımızı belli bir şekil içerisine, belli bir kalıp içerisine sokmaya çalışacağız. Özellikle de diyabet hastasıysak. Şeker dedik. Şeker önemli gerçekten. Ya da tatlılar. Çünkü enerji kaynağı, glikoz kaynağı ve beynimizi besleyen besin öğesi. Peki bu kadar şeker dedik, diyabet dedik. Rafine şeker hakkında ne düşünüyorsun?
Sanayi ile birlikte rafine şeker, bu paketlenmiş ürünler hazır besinlerde oldukça yaygın kullanımı. Rafine şeker aslında sadece adı rafine, normal şeker. Şeker nasıl insan sağlığını olumsuz etkiliyorsa rafine şeker de aynı şekilde bir sanayi ürünü olarak da daha olumsuz etkiliyor. Ayrıca şeker normalin üzerinde tüketildiği zaman karaciğerde bir tür kan yağı olan trigliserite dönüşüyor. Trigliseritin de kanda yükselmesi hem karaciğerin yağlanmasına hem damar sertliğine hem de vücudumuzun yağ oranının artmasına sebep oluyor. Dolayısıyla şeker tüketimini sınırlandırmamız bizim için oldukça önemli.
Karaciğer dedin, aklıma şu geldi. Aslında şu anda bu konu üzerinde de çalışıyorum, bir test çalışmam var. Alkole dayalı olmayan karaciğer yağlanmasının en önemli nedenlerinden biri rafine şekerler. Bu anlamda da sadece karaciğer yağlanmam var ya da karaciğer hastalıklarına sahibim. Ama işte genelde deriz ya, birisi siroz olur. Zaten çok içiyordu falan derler, alkol alıyordu. Halbuki hiç alakası bile yok. Yani tamam, zaten alkolün zararlarını saymakla bitiremem ama hiç kullanmadığımız halde de şekeri, özellikle bu rafine şekerleri çok fazla tüketerek bu hastalıkların hepsine yakalanabiliriz. Bu yüzden de bu şekerlerin hayatımızdan çıkarılması da işte diyabette olduğu gibi başka hastalıklar açısından da çok büyük öneme sahip. Diyabet hakkında konuştuktan sonra son günlerin en çok konuşulan konularından biri nişasta bazlı şeker. İyi mi kötü mü? Her yer kapanıyor diyorlar. Nişasta bazlı şeker artık piyasaya sürülüyor deniyor. Yani o kadar çok tartışma konusu var ki iyi ya da kötü bilemiyoruz, tabii ki bazı şeylerin dışındayız. Ama sağlık açısından baktığımızda nişasta bazlı şeker nedir?
Yani diğer adıyla etiket bilgisi olarak yüksek fruktozlu mısır şurubu olarak da geçiyor. Etiket üzerinde mısır şurubu olarak ya da yüksek fruktoz glukoz şurubu olarak geçiyor. Yani etikette öyle görürüz. Bu da oldukça aslında sağlığımız açısından tehlikeli. hem mısırdan elde ediliyor. Özellikle mısır şurubundan elde ediliyor. Gıdaların raf ömrünü uzatıyor. Şeker oranı oldukça yüksek. Az bir miktarda alsak bile çok miktarda işte normal basit şeker alımımızı arttırıyor. Bu açıdan aslında çok fazla tehdit içerdiğine dair hala çalışmalar devam ediyor. Çoğu hastalığın sebebi olduğu hakkında kanserin özellikle çok fazla yüksek fruktoz glukoz şurubunun kanser oluşumunda bile etkili olduğu çalışmalarda söyleniyor.
Aslında fruktoz bildiğimiz üzere meyve şekeri. Tüm meyvelerde bulunan bir şeker. Ama burada mısırın içerisindeki nişasta asitle hidroliz oluyor. Hidrolize uğruyor ve tatlı bir madde elde ediliyor. Bunu aslında hani nişasta bazlı şeker dediğimiz şey bu aslında. Bu işlem sonucunda, kimyasal bir işlem sonucunda elde edilen tatlı madde. Biz mısırı kendisini yediğimizde içerisindeki fruktoz aslında çok da bize zarar vermeyecek. Ama işin içine bazı kimyasal işlemler girdiği zaman tabii bir zararı artıyor. Ama o kadar çok üretimi var ki özellikle Amerika'da çok fazla üretilen bir ürün. Ve Amerika'da 8.2 milyon ton kadar üretimi var. Bunun ardından yine Çin'de 1.3 milyon ton üretilmiş. Ve bunun dışında Çin'de 2005 yılında 1.3 milyon ton üretilirken şu anda bunun tam 6,5 katı arttığı söyleniyor. 6-7 katı arttığı, 10 bin tonları geçtiği söyleniyor. Yine Çin'in ardından Japonya'da 3. sırada üretim sıralamasında dünya üzerinde. Yani dolayısıyla da bu nişasta bazlı şekerin üretimi gün geçtikçe artıyor. Normal şeker dediğimiz yani çay şekeri dediğimiz şeker pancarından elde ettiğimiz şekerin yerini almış durumda aslında. Bu nişasta bazlı şekerler çoğu zaman gıdalarda kullanılıyor. Gıdaların içerisinde kullanılıyor. Bu da HFCS55 koduyla birlikte kullanılan gıda katkı maddesi diyebiliriz aslında. Daha çok bisküvi de kullanılıyor. Yine meşrubatlarda kullanılıyor.
Çikolatalarda.
Çikolatalarda. Evet. Bunun haricinde ketçap ve mayonezde kullanılıyor nişasta bazlı şekerler. Yine hamburgerlerde yediğimiz o lezzeti her zaman çok farklı olup ama bir türlü tarifini anlayamadığımız çok lezzetli olan etlerde kullanılıyor. Demek ki nişasta bazlı şekerlermiş bunun da sebebi bu arada. Tatlandırılmış yoğurtlarda bu meyveli yoğurt olarak hazır satılan yoğurtlarda kullanılıyor. Bunun haricinde de hazır satılan yine salata soslarına ve tatlılarda da bol miktarda sanayide kullanılmakta. Mutfak sanayisinde oldukça fazla miktarda nişasta bazlı şeker var. Tabii ki fiyat olarak normal şekerden daha uygun olduğu için ticari işletmeler çok fazla tercih ediyor maalesef. Peki bu nişasta bazlı şekerler zararlı mı?
Dediğimiz gibi nişasta bazlı şeker zaten bir dizi kimyasal reaksiyonlardan geçiyor. Bu yüzden kimyasal bir şeyle etkileşmiş bir besinin vücudumuz için yararlı olmasını aslında beklemeyiz. Beklediğimiz bir şey değil. Dolayısıyla çok fazla alındığı zaman vücudumuzda toksik etkisi oluyor. Aynı zamanda çok fazla tüketildiğinde başta obezite olmak üzere birçok kronik hastalığın sebebi olabiliyor. Bu yüzden diyoruz ki hani etiket okuyun. Etiket okuma yine önemli. Etiket üzerinde fruktoz şurubu içeren besinlerin tüketimini sınırlandırın özellikle küçük çocuklarda. Erken yaşta çünkü eğer sınırlandırılırsa ilerleyen yaşlarda ortaya çıkacak olan hastalıklarını da önüne geçmiş olursunuz. Ayrıca gut hastalığında da fruktoz içeren ürünlerin aşırı tüketilmesiyle ilişkili olduğu, gut hastalığına neden olduğu belirtilmiş bazı çalışmalarda.
Yani bunlara ek olarak da yapılan bu çalışmalarda nişasta bazlı şekerlerle yapılan besinlerin doyum hissini yaratmadığı bulunmuş. İnsülinin salgılanmasını baskılıyor. Dolayısıyla birey doyduğunu anlamıyor ve çok fazla tüketiyor. Ve bu da mide içi yağlanmalara yani bu karnımızın midemizin çevresindeki yağlanmalara neden olabiliyor. Dolayısıyla da obeziteyi arttırmada çok önemli. Bir de dikkat bozukluğu ve metabolik sendromun oluştuğu da yapılan çalışmalarda vardı. Bunun da sebeplerinden biri şu olabilir diye düşünüyorum. Nişasta bazlı şekerler söylediğin gibi bazı kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşuyor. Ve aslında fruktoz şekeri deniyor ama bu mısırdaki nişastadan hidrolize ediliyor. Nişasta bazlı şeker ve bu şekilde oluşturuluyor. Ve maalesef bu nişastanın içerisinde aslında fruktoz yok. Sadece isim olarak o şekilde kullanıyorlar. Ve bunun sonucunda da bazı işte toksik etkileri bulunan yan ürün olan civa elde ediliyor. Ve biz bu nişasta bazlı şekerleri tükettiğimizde vücudumuza civa almış oluyoruz. Ve civa da zaten bilişsel fonksiyonları ve nörolojik hastalıkları arttıran, bilişsel fonksiyonları bozan bir element. Çünkü toksik etki yaparak direkt beynimize hükmedebiliyor. Yani beynimizde bazı şeyleri engelleyebiliyor. Bu yüzden de çeşitli işte bu dikkat bozukluğu dedik az önce ya da çeşitli nörolojik hastalıkların da ilerleyen süreçlerde tüketime bağlı olarak artmasına neden olabiliyor. Bunun dışında da nişasta bazlı şeker için Türkiye açısından konuştuğumuzda Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerde %2'lik bir kota bulunuyor. Türkiye'de de aynı şekilde bu kota kullanılmakta şu anda. Ama yine en fazla olan yani en yüksek sınır olan kotayı biz kullanıyoruz %2'lik kotayı ama daha gelişmiş ülkelere baktığımızda bu kotayı 0.42'lere falan çektiğini görebiliyoruz. Mesela Fransa'da 0.42 bu kota. %2'lik düzeyden neredeyse yarısı hatta dörtte biri kadar. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler aslında nişasta bazlı şekerleri ülkelerine çok fazla sokmuyorlar. Biz de %2 oranında ülkemize sokup kullanımına izin veriyoruz. Ama umuyorum ki ilerleyen süreçlerde yine nişasta bazlı şekerlerle ilgili çeşitli yasal uygulamalar yapılacaktır ve yapılmalıdır diye düşünüyorum. Sadece geleceğimiz olan çocukların, gelecek nesillerin daha sağlıklı büyüyebilmesi için. Çünkü nişasta bazlı şekerlerle piyasaya sürülen yiyeceklerin %90'ını çocuklar ve gençler tüketiyor şu anda. Hazır gıdaları genel itibariyle baktığımızda çocukluk ve gençlik çağında tüketildiğini, buna bağlı olarak zaten obezitenin arttığını, kronik hastalıkların arttığını her zaman söylüyoruz. Nişasta bazlı şekerin de içinde bulunması tabii çeşitli hastalıkların daha da artmasına neden olacaktır. Bu anlamda da gerçekten büyük bir önemi var. Sevgili dinleyenler, bugünkü sohbetimizin de burada sonuna gelirken yine Atilla'ya sözü bırakacağım. Ardında bıraktığımız 21 günden sonra 22. iftar menümüzle birlikte neler yapacağız bu akşam bakalım. Atilla'cığım hoş geldin. Atilla merhaba.
Merhaba Esra'cığım.
Ramazan'ın 22. günündeyiz. Bugün menümüzde neler var?
Bugünkü menü önerimizde mahluta çorbası, tavada bonfile, patates graten ve tatlı olarak da vişneli elma tatlısı öneriyoruz.
Teşekkürler, sağ ol.
Afiyet olsun.
Sevgili dinleyenler, iftar menümüzü de aldıktan sonra sizlerin huzurunda ben sevgili arkadaşım Atilla ve yine çok sevgili stajyerim Rümeysa'ya çok teşekkür ediyorum. Bana bu programda eşlik ettikleri için.
Biz de teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz. Herkese hayırlı iftarlar.
Hayırlı iftarlar. Sevgiyle kalın. Bizi dinlemeye devam edin.
Ramazan'da sağlıklı beslenme. Hazırlayan ve sunan Esra Köse Karaca.